Arkadaşlar merhaba, Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün tekrardan Özgür Uludağ kardeşimle birlikteyim. Bugün üçüncü mum hakkında konuşacağız. Sevinç mumu. Gelin birlikte konuşalım, üzerine düşünelim ve aynı zamanda biraz da tarihsel ve kültürel anlamına bakalım. Selamun aleyküm.
Selam adaş, hoş geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, dediğim üzere üçüncü muma gelmiş sayılırız. Sevinç yarın. Mumu. Sevinç mumunu yarın kiliselerimizde yakacağız. Biraz bahseder misin bu neden sevinç mumu?
Aslında geçen hafta konuştuğumuz konuyla biraz daha uyumluydu. Çobanlardan bahsettik ama başka konular da var kesinlikle. Ama üçüncü pazar, evet, sevinç mumu olarak mum yaktığımız bir pazar. Ve burada sevinci simgeleyen bir mum yakacağız biz yarın kiliselerimizde. Ve bu mum aslında geleneksel olarak diğer mumlardan farklı olur. Yani farklı derken, mesela renk olarak her kilise belki yapmaz onu ama bütün mumlar morken üçüncü mum sevinç mumu pembedir. Hatta işte sevinç pazarı çoban mumu diye de söylenir. Anlamlı kılar o mumu, biraz daha özel kılar, ayırır. Advent'in bu üçüncü pazar mumu aynı zamanda çobanlar gibi sevindiğimiz için sevinç mumu da diyoruz. Neden? Çünkü onlar bir haber aldılar meleklerden. Luka 2. bölümde İsa'nın doğuş öyküsünü okurken orada ne diyor? Geceyi kırlarda nöbet tutarak geçiren çobanlar vardı. Ve Rabbin bir meleği onlara göründü. Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Sonuçta karanlık, gece kırdasın, büyük bir ışık, büyük bir ordu gibi birileri geliyor. Ve melek korkmayın diyor. Yani orada önemli, onlara söylenen şey, çoban mumu ve sevinç mumu neden diyoruz? Çünkü melek onlara diyor ki, size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bu nedir? Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret, kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir melek, yani bebek bulacaksınız. Ve daha sonra tabii ki anlatılan öyküde Tanrı'yı öven melekler birdenbire büyük ordular gibi artık onlara görünüyor.
Doğru.
Ve Tanrı'yı övüyor. En yücelerde Tanrı'yı yücelik olsun, hoşnut kaldı, kullarına esenlik olsun. Ve bu olay gerçekleştikten sonra tabii ki hem korku var, hem heyecan var, hem sevinç var. Ama heyecanla gelin Betlehem'e gidelim, bu olayı görelim diyorlar.
Evet.
Ve gidiyorlar. Ve Luka 2. bölümde diyor ki orada Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Aceleyle gidip gördükleri manzara buydu. Ve bunu duyduklarında çobanlar Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Övgü pazarı. Çoban mumu, sevinç mumudur aslında bu pazar.
Evet.
Biz de böyle bir haber alıyoruz İsa'nın gelişiyle. Bizi sevindiren bir haber.
Evet, ilkinde umut mumuydu. Sonra esenlik mumuna, barış, huzur mumuna baktık. Ve şimdi de sevinç. Umudumuz, esenliğimiz sağlandı. Ve elbette bu artık bir müjdeye dönüşüyor. Bu verilen haber sadece bizim ihtiyacımız olanı karşılamanın üstünde. Olması gerekenin bir nevi sağlandığı, vaat edilenin gönderildiği bir müjde bizlere veriliyor. Ve sevinç, mutlulukla çok karıştırılan bir kelime. Sevinciniz tam olsun diye geldim. Sevinciniz tam olsun diye bir pekiştirmeden bahsediyor İsa Mesih devamlı. Mutlulukla neden bu kadar karıştırılır bu sevinç kelimesi?
Ya çok yakın bence. Mutlu olmakla sevinç duymak. Neredeyse aynı şey ama Tanrı'nın bize vermek istediği sevinç, işte bu sanki mutluluk o zaman yanında geçici kalan bir şey olmaya başlıyor. Çünkü mutluluk nedir? Birçok şey bize mutluluk verebilir. Yani içtiğin bir salep, sıcak çikolata, işte bu ara yaygın Dubai çikolatası.
Dubai çikolatası.
kahve benim için çok mutluluk vericidir.
Evet.
Hediye almak güzeldir, severiz. Ama sevinç başka bir şey. Yani burada özellikle bu üçüncü mumdan bahsediyoruz ya. Umut, esenlik ve sevinç. O umuttan, o esenlikten doğan bir sevinç var burada. Çobanların sevinci hani öyle geçici bir mutluluk, basit bir habere verilen tepki değil. Yüreğimizin sevincidir bu. Yüreğimiz de umudunu, esenliğini bulduğu için aslında seviniyor. Bu bağlamda hani sevinç mumu ya da sevinç dediğimiz kelime bizim için Tanrı'dan gelen daha kalıcı bir şeydir.
Umut mesela şey gelir aklıma, çok uzun yıllar beklediğin biri ya da uzun bir zaman beklediğin biri döndüğünde. O heyecan, o istek, o arzular, bazı günler yalnız hissetmişsindir ama o kişi geldiğinde büyük bir sevinç duyarsın. Ve o kişiyle olan ilişkin devam ettiği sürece o sevincin belki bir anlamda devam ettiğini düşünebiliriz ama işte bu umut var, bir beklentiler var. Sonunda bu beklentiler karşılanıyor. Ve sevinç duy değil de zaten otomatik olarak, çünkü o beklentilerin, o var olan isteğin, arzunun ya da tatmin olma isteğinin karşılandığını görüyoruz ilk defa. Ve dediğimiz gibi bir çobanlara geliyor bu mesaj ve onlara verilen bir esenlik müjdesi var. Onun sonucu olarak da bir sevinç duyuluyor. Ve yani bu mutluluk dediğin gibi geçici, sevinç biraz daha günlük anlara, olaylara bağlı olmayan bir şeymiş gibi geliyor. Mutluluk dediğin gibi o mutluluğumuzu her an kaybedebiliriz. Bir telefon çok mutluyumdur bir salep içerken örneğinden, ama bir telefon gelir mutluluk kalmaz, o salebin tadı kaçar bir anda.
Yani yine diyorum, bence aynı anlamda çıkabilir ama hani bizim baktığımız bağlamda sevinç çok daha farklı. Çünkü
kesinlikle, elbette.
Dünyasal bir haberle ilgili değil bu. Yani dediğin gibi tabii ki üzülebiliriz.
Kesinlikle.
Sıkıntı yaşayabiliriz, zorluk yaşayabiliriz ama İncil her zaman sevinin diyor. Sevinci vurguluyor. Neden? Çünkü diyor kurtuluş günü yakındır. Mesih yakında gelecek.
Sevincimiz o zaman benim günlük yaşadıklarıma bağlı olmayan bir sevinç. İşte. Aynı çobanlar hala çobandı sonrasında. Hala halk arasında küçük görünen bir gruptu. Fakat sevinçleri vardı artık.
Aynen.
Böyle bir şey.
Yani çünkü beklenen Mesih geldi. Ve bugün de aynı kişiyi bekliyoruz. Mesih'in ikinci gelişini bekliyoruz.
Evet.
Tabii ki bu Advent aynı zamanda bize ikinci gelişini de hazırlamak için güzel bir dönemdir. Çünkü onlar bu umutla, bu esenlik özlemiyle ve bu sevince duydukları hasretle beklediler aslında. Herhalde doğru. Aynı zamanı biz de yaşıyoruz ikinci gelişi beklerken.
Kesinlikle, kesinlikle. O zaman biraz ayetlere bakalım. Ben Yeşaya 35 ve 61'den okumak istiyorum. Şöyle diyor 35, 5 ve 6'da, o zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak. Topallar geyik gibi sıçrayacak. Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Sonunda da şöyle bitiriyor. Rabbin kurtardıkları dönecek. Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü, üzüntü ve inilti kaçacak.
Bol bol sevinçten bahsediyor değil mi?
Evet. Şu an dediğin gibi sevinebiliriz ama üzüntü de birlikte olabilir. Hala bir Tanrı'dan gelen bir sevinç var, vaatleri var, gerçekleşen vaatleri var. Fakat burada o son dediği, onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak. Bize verilen, deriz ya biz, Tanrı bizi yarattığına göre biz de onun gibi son bulmayacak bir ruhları olan varlıklarız. Biz ondan geliriz ve Tanrı'nın bize vaati coşku ve sevinç. Zamanı geldiğinde ona güvenenler, ona umut bağlayanlar, ona umut bağlayanlar üzüntü ve inilti kaçacak onlardan. Bu da bizler için, evet, neye umut bağlıyoruz? Tanrı'ya umut bağlıyoruz. Çünkü sonunda olacak olan bu.
İşte yine gelişle ilgili, yani bu okuduğum bölümün ilk başında da çöl ve kurak toprak sevinecek diyor mesela.
Evet.
Yani her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini haykıracak diyor. Ve birçok şey, insanlar Rabbin yüceliğini, Tanrımızın görkemini görecek. O yüzden aslında yani çok büyük sevindirici bir haber paylaşıyor burada. Ve insanlar Rabbin, Yahve'nin, kendisini Musa'ya ben benim diye tanıtan yaratanın, Tanrı'nın görkeminin uluslar tarafından görüleceğini söylüyor. Aynı şey Yeşaya'da, Mika'da geçiyor, yani karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Bu yüzden aslında sanki burada 3. 4. ayet 35. bölümde Yeşaya'da bir haykırış, bir sevinç çığlığı var. Gevşek elleri güçlendirin, pekiştirin çözülen dizleri. Yüreği kaygılı olanlara güçlü olun, korkmayın deyin. Neden? İşte Tanrınız geliyor.
Evet.
Tanrınız geliyor. Öç almaya, karşılık vermeye, sizi kurtarmaya geliyor. Adaletsizlikleri sonlandırmaya geliyor. Yani umutsuzluğu ortadan kaldırmaya geliyor. Barışı getirmeye geliyor. Ve sonsuz bir sevinç vermeye geliyor aslında.
Ya hep Hristiyan, Müslüman ne dinden olduğu önemli değil. Dine inanmayanlar da dahil buna. Bu bahsettiğin her şeyi aslında hepimiz arzuluyoruz. Bir adaletin gelmesini istiyoruz. Haksızlığın son bulmasını istiyoruz. Yeni anlaşma da yüreğimize yazılı olduğu söyler. Kutsal kitabın öğretilerinin. Evet, hem öğretileri yüreğimize yazılıdır, hem de hakikat bir anlamda hepimizin içindedir. Burada gördüğümüz gibi hepimiz adaleti arzuluyoruz. Kesinlikle. Bunun peşinde farklı yöntemlerle ilerliyoruz. Fakat kutsal kitapta dediğini görüyoruz. Yani Tanrı gelip onu sağlayacak olan, gerçek kalıcı adaleti sağlayacak olan sadece ve sadece Tanrı'nın kendisidir.
Aynen öyle. Amin.
Ve Tanrımız geliyor. Amin. Senin okumak istediğin, paylaşmak istediğin ayetler var mı?
Yani ben o
yeni anlaşmadan
3. mum için aslında Yuhanna 1. bölümden okursak güzel olur. Yuhanna 1'de 6-8 ayetleri şöyle söylüyor. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla. Işığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi diyor. Ve 18. ayette Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi diyor. Ama babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı diyor. Yani bu öğretiş aslında baktığımızda o dönem Yahya, hani az önce dediğimiz aslında Yeşaya 35'ten okuduğumuz ayetle bağlantılı. Çölde bir yol hazırlayan,
doğru. Yani
çölde haykıran, Rab'in yolunu hazırlayın diyen, geçeceği patikaları düzleyen bir kişidir.
Evet.
Ve
evet.
İnsanları onun gelişine
hazırlıyor,
tövbeye hazırlıyor. Onun gibi Advent bizim Yahya'mızdır aslında. Yani bizi onun gelişine yönlendiriyor. Yahya bu mesajları vererek yaptı. Bugün Advent dönemi sanki bir Yahya peygamber gibi bizi ona, gözümüzü ona çeviriyor. Çünkü Yahya'nın amacı oydu. O büyümeli, bense küçülmeliyim diyordu.
Kesinlikle.
Onun çarıklarının bağını çıkarmaya layık değilim diyordu.
Doğru, doğru.
Aynı şey kesinlikle. Advent biz kalkıp hani baş tacı baş üstünde yapmıyoruz kesinlikle. Ama değerlidir diyoruz çünkü bizim yüreğimizi o gelişe hazırlıyor. Tıpkı aslında kelamda Yahya'nın insanların yüreğini hazırladığı gibi.
Değerli bir araç.
Hı-hı.
İsa Mesih de ilk sinagogda paylaşmaya başladığında, hani bahsediyoruz İsa bunun için geldi derken, ilk sinagogdaki paylaşımında da direkt Yeşaya 61'den alıntı yapıyor. Bildiğiniz üzere şöyle diyor: egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi.
Amin.
Neden geldi? İşte bunun için geldi. Neden geldi? O yas tutanları avutmak için geldi. Yani İsa Mesih sarayda doğmadı. İsa Mesih kraliyet ailesi için doğmadı. Zenginler, varlıklı insanlar için ya da kendilerini varlıklı gören insanlar için doğmadı. İsa Mesih ihtiyacı olanları kurtarmak için. Çünkü neden geldi İsa Mesih? Kurtarmak için geldi de kurtuluşun en önemli ilk noktası kurtulacak kişinin kurtuluşa ihtiyacı olduğunu kabullenmesi de çok önemli.
Tabii ki.
Burada gördüğümüz her kişi hemen böyle şey değil, tutsak yani hapishanelere girip kapılarını açacak anlamında değil. Bir belki ülkemizde dünya için geçerli de dünya için derken sanki böyle dikkat dağıtmak istemiyorum. Ülkemizde özellikle bu depresyon ve umutsuzluk, senin bahsettiğin bir tutsaklık var. Tutsak hissediyoruz. O tutsaklıklarını fark eden, zayıflıklarını fark eden herkesi özgür bırakmaya, iyileştirmeye geldiğini iddia ediyor İsa Mesih. Bunu söylüyor. İlan ediyor. Ve bizim de hem kendimiz için hem de etrafımızdaki insanlar için mesajımız bu. İsa Mesih, gelin Hristiyan olun değil mesaj. Gelin bir takım değiştirir gibi oradan buraya geçin, bizim tarafa geçin değil. İhtiyacı olanın ihtiyacını karşılanmasını istiyoruz.
Ya bunları
hastalıksa, hastalığın varsa ondan iyileşmeni istiyoruz. Özgür değilsen özgür olmanı istiyoruz.
İşte yani tam olarak bunları arıyorsanız verdiğini iddia eden birisi var. Evet. Gelin görün.
Ve insanlar tartışmak istediğinde de bazen bir yerde tıkanıp kalıyor. Yani argümanlar bile günün sonunda soluyor kendi başına. Çünkü ihtiyacımız o değil. İhtiyacımız sadece kavga etmek, sen haklısın, ben haklısın değil. Hepimizin ihtiyacı Tanrı'nın kendisi. Tanrı yoksa dünyanın en güzel argümanını Papa bile yapsa yetmiyor. Yani önemli olan Tanrı'yı tanımak. Burada da İsa Mesih o kişi olduğunu iddia ediyor.
Öyle.
Ve öyle.
Okuduğun ayetleri tapınakta okuyup dinlediğiniz bu söz bugün yerine gelmiştir diyor. Büyük bir şok etkisi.
Evet, taşlanıyorlar hemen sonrasında. Az
çünkü,
kalsın.
Çünkü biliyorlar. Evet. Yani onu da söylemek lazım izleyenlere. Orada okunan ayetlerde bunu yapan kişi yaratanın kendisi.
Evet, evet.
Ve İsa gelip direkt aslında şunu, hani hep bir klişeleşmiş bir söz var ya. İncil'de kardeşim gösterin İsa nerede, ben Tanrıyım, bana tapının demiştir.
Doğru.
Bizzat İsa bu ayette kendini Tanrı olduğunu ilan ediyor.
Çünkü verdikleri tepkiden anlıyoruz.
İşte ya, evet. Ya zaten çağırmaya gelinme sebebi neydi? İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu öne sürüyorsun dedi Yahudiler.
Evet.
İsa ne dedi? Redmetti bunu. Hayır. İddiaları neye dayanıyordu? Tam olarak Mesih'in yaptıklarına.
Evet. Evet. Yaptıklarına, söylediklerine.
Gelen Tanrı'nın kendisidir. Zaten mesajı inanılmaz kılan, bu kadar güçlü kılan şey bu. Tanrı'nın kendisi tarihin bir noktasında beden alıp aramızda yaşadı. İşte bu sevindirici haberdir. Kesinlikle. Bu müjdedir.
Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü dinlere baktığımızda gerçekten benzerlik var aralarında. Dini öğretiler kenara koyuyorum. Oluşumlarına baktığımızda, hiyerarşilerine baktığımızda, kurdukları güç kavgalarına baktığımızda.
Ahlaki şeyler falan.
Hepsi birbirleriyle alakalı. Çok benzerler birbirlerine. Bu anlamda hak veriyorum. Fakat işte orada İsa Mesih'in mesajı bazen gümbürtüye gidebiliyor. Orada böyle kaynıyor arada. Fakat İsa Mesih'in mesajı gelin arkadaşlar bir din kurdum değil. Kendimi feda etmeye geldim. Öyle. İhtiyacı olanlar için. İhtiyacın var mı? Aslında daveti bu devamlı. Din liderleri de yapıyor bunu. Havarilerine de yapıyor. Hepsine eşit bir şekilde böyle davranıyor.
Kesinlikle. Ve bu başka bir kral işte.
Evet, bu anlamda gerçekten sevinç mumunu kutluyoruz. Yakıyoruz birlikte. Yarın yakacağız kiliselerimizde. Ve kutlanacak bir haber. Müjde. Evet. Sevinçten bahsetmişken, bu mutluluğa değinmişken, Noel zamanının vazgeçilmezi, Noel ağacı altına koyduğumuz hediyeler.
Bizi ne sevindirir? Hediye sevindirir. Evet. Özellikle mutlu ediyorum, almak sevindirir.
Bu hediyeler nereden geliyor? Neden hediyeler veriyoruz? Elbette Noel Baba'nın yaptıkları var. Ondan bahsettik daha önce de.
Aynen.
Biz neye veriyoruz? Hediye veriyoruz birbirimize.
Yani dediğin gibi Noel Baba'dan belki bazı şeyler konuşmuştuk ama kutsal kitaba baktığımızda o ilk programda ne dedik? Yani neden bir bebek oldu, zayıf bir varlık? Neden bir sarayda değil de bir ahırda doğdu? Ondan sonra ne dedik? Yani hadi sarayda doğmadı ama bu haber kimlere verilmeli? Tanrı hani dedi ki çobanlara. Yani bir önemli bir yöneticiye değil. Burada da ilginç bir şey var. Aslında bu hediyelerin ortaya çıkmasının biraz kökeni dayana İsa'ya sunulan hediyelerden dolayı. Yani İsa'ya doğuş zamanı bazı hediyeler sunuldu. Kutsal kitap bize onu söylüyor. Matta 2. bölümde özellikle. Onu belki açarsak daha iyi olur.
Kesinlikle.
Orada daha önce de bahsettiğimiz üzere yıldız bilimciler tartışması belki farklı zamanlarda konuşulur. Üstüne çünkü program bile yapılır aslında şundan dolayı. Hani bunlar kimdi, astrolog muydu?
Nereden geldiler?
Yıldızların hareketlerinden neyi tespit ediyorlardı? Çok ilginç gerçekten. Ama yani bir yıldızı takip ederek, çünkü onun yıldızını gördük diyen bir grup insan var. Orada her ne kadar geleneksel olarak 3 kişi diye düşünsek de 3 hediyeden bahsedilir çünkü. Emin değiliz ondan. Yani öyle olduğunu varsayarsak 3 kişi aslında İsa doğduğunda onu aramaya çıkıyorlar. O yıldızı takip ediyorlar. Ve Kral Herodes devrinde Betlehem'de doğacağını anladıktan sonra yolculuk yapıp oraya gidiyorlar. Ve orada Yahudilerin kralı olarak doğacak çocuğu arıyorlar. Ve onun yıldızını gördük, ona tapınmaya geldik diyorlar. İlginç bir şekilde.
Evet.
Nereden geldi bu? Çünkü keşfettikleri mesaj sadece bir yıldız mesajı değildi. Eski ahitte gelecek olan kişinin yaratan Rab olduğunu kavradılar. Tapınmaya geldik demelerinin nedeni
doğru.
Budur.
Doğru.
Ve Herodes duyunca hem kral hem halk, kutsal kitap diyor ki, tedirgin oldular. Neden? Çünkü krallık gidecek derdine düştü.
Doğru.
Ve o zaman onlar yola çıkıp devam edip yıldızı gördüklerinde, yıldız durduğunda, o yemliğe gittiklerinde ne yapıyorlar? İsa'ya hediyeler sunuyorlar. Orada yere kapanıyorlar, hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sunuyorlar. Aslında krallara sunulan bir hediye.
Evet. Evet.
Çok önemli şahıslara sunulan hediyeler bunlar. Çok değerli kokular, hani mücevherler olduğu söylenir. Öyle rastgele sıradan kişilere verilecek şeyler değil. Hediyenin tarihi biraz oradan geliyor. Biz de hediyeleşiyoruz. Ama en büyük hediye nedir? İsa'nın bize karşılıksız bir kurtarış, bir lütuf göstermesi, bize hayatını armağan etmesi.
Doğru.
Aslında bize hediyelerin en büyüğü olan lütuf dediğimiz şey, karşılıksız günahlardan bizi bağışlaması aslında.
Evet, evet. Burada senin dediğin o Meryem'i ve bebeği görünce, İsa'yı görünce tapınıyorlar.
Tapınıyorlar.
Hani hazır. Bir önceki konuda değindiğin o, yani nerede İsa Mesih? Ben Tanrıyım, tapının. Tapınılan sadece Tanrı'dır. Melekler reddeder eski anlaşmada tekrar ve tekrar.
Peygamberler de aynı şekilde.
Aynı şekilde hak etmediklerini söylerler. Ama onu geçecek olursak eski anlaşmadan şey geliyor hep aklıma bunu görünce. Kral Herodes bu haberi duyuyor. Çaktırmadan siz gidin görün kralı, sonra gelip bana söyleyin diyor ya.
Biz de gelip tapınalım.
Ha, biz de gelip tapınalım. Biz de yapmamız gerekeni yapalım. Elbette onun planı öğrendikten sonra yok etmek.
Kesinlikle.
O bebeği. Sonra yaptıklarını da görüyoruz zaten.
Pırgıdan geçiriyor orada birçok kişi.
Birçok bebeği. 2 yaş ve 6 olan yanlış hatırlamıyorsam o bebekleri öldürtüyor. Bu bana biraz şeyi anlatıyor. Hatırlatıyor. Eski anlaşmada Saul ve Davut'un olayını. Saul öğrendiğinde bak bir kral var. Tanrı'nın yapacağı yaptığı bir işi duyuyor. Tanrı onu mesetti diyor. Yüreğine yakın biri. Davut olarak anlatıyor. Saul bunu kabul etmek yerine düşüyor peşine.
Davut'u
kıskançlıktan Davut'u öldürmek istiyor. Ve aynı şekilde burada da elbette Tanrı'nın işi olduğunda durdurmak mümkün değil.
Kesinlikle.
Tanrı bu bilgi adamların düşlerine girerek onları gitmemelerini söylüyor. Ve onlar o yoldan çıkıp geri dönmüyorlar, saraya haber vermiyorlar. Sonra gördükleri bir düşte işte Herodes'in yanına dönmek yerine farklı bir yoldan memleketlerine geri dönüyorlar. Mısır'a kaçıyorlar. Ama dediğin üzere burada hediyeler verilmeye başlıyor. Biz de bunun devamını birbirimize yapıyoruz. Fakat bugünü anarak aslında bir anma bir anlamda bizim
yani
hediyeler.
Hediye alırken, verirken şunu hatırlayalım. İsa bizim için karşılıksız bir şekilde canını verdi. Hediyelerin en güzelini verdi. Ve o yüzden biz de birbirimize hediye vererek aslında İsa'nın hem gelip hayatını vermesini... Sonuçta İsa'nın kurbanı çarmıhta değil, doğuşta başladı.
Evet, evet, evet. Evet.
Ve o yüzden...
Kendini alçaltma çünkü.
Aynen, onu anımsıyoruz. Hem de karşılıksız aldığımız lütfun hediyelerini aslında birbirimize hatırlatıyoruz. Hediyeleşerek O yüzden bana hediye alırsan bunu hatırlayacağım.
Kahve alacağım. Sana bir saniye alacağım. Evet, gerçekten bizler için çok önemli bir zaman. Ülkemizde de mesela bazı insanlar hep bunu yapıyoruz. Burada da birinde umuttu umutsuzlar için. Hı-hı. İkincisinde esenlikti, esenliğe sahip olmayanlar için. Ve burada da sevinç, bu herkes için bir müjde. Bu 2000 yıl önce olan bir olay değil sadece. Bu şu anda devam eden, Tanrı'nın herkese, yaşayan herkese sunduğu bir armağan, bir hediye. Her şeyi egemen Tanrı bizlere hala bu armağanını sunuyor. Rabbe şükürler olsun gerçekten.
Gelin görün Rabbin yaptıklarını diyor. Biz doğru. De aynı şekilde söylüyoruz.
Amin amin. Evet, şimdi ismini söylemekte zorlandığımız fakat bence herkesin izlemesi gereken bir filmden de bahsetmek istiyorum. Bununla ne alaka diyebiliriz. Hazır Noel zamanındayız. Noel filmi aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Joyous Noel İngilizce'de ama Fransız yapımı bir film. Hı hı. Söyleyemeyeceğim. Ben Joy Noel diye geçip
Christian
gidiyorum ama.
Christian Carion mu? Öyle birisi yapmış. Hı. Yönetmenliğini.
Birçok defa izledim. Eskiden birçok kardeşimiz bilmeyebilir ama bir DVD'si var evde hala.
Aslında bu film internette paylaşıldı daha önce. Bir o kısmı hani karşılıklı bir şeyler içtikleri, işte evet, evet, nasıl zaman tekrar savaşacağız kesinlikle dedikleri.
Evet.
Çok güzel. O kısımlar özellikle paylaşılıyor yani Noel'de.
Çok çoğu evet çoğu insan bunu hatırlıyor, bu bölümünü. Fakat bilmeyenler için söyleyelim. Yani bu filmin içinde Fransızlar, İskoçlar ve bir Alman grup daha. Almanlar karşıda, evet. Fransız, İskoç ve bir grup daha vardı diye hatırlıyorum. Belki sadece bu üç gruptu. Bunlar savaşırken 24 Aralık'ta Almanların bu boylardan biraz daha büyük Noel ağacı dikiyorlar. Hendek yerine. Bunu da asıyorlar, yukarıya koyuyorlar ışıklı, güzel bir şekilde. Ve onlar Holy Night, o kutsal gece ilahisini söylemeye başlıyor Almanca. Fransızlar ve İskoçlar da kendi dillerinde yanıtlıyor. O hendekler o kadar yakın ki birbirlerine, birbirinden duyuyorlar. Ertesi sabah olduğunda diyor ki yani bu Noel sabahı. Noel sabahı da birbirimizi öldürmeyelim. Bunlar buluşup futbol oynamaya başlıyorlar. Futbol oynuyorlar. Ailelerinin fotoğraflarını gösteriyor. Birlikte içeceklerini paylaşıyorlar. Şaraplarını paylaşıyorlar. Çikolatalarını paylaşıyorlar. Her neyse. 25'i bittikten sonra geri dönüyorlar hendeklerinde.
Ne yapacağız?
Bombalama haberi geliyor. Diyorlar ki mesela Alman tarafına geliyor. Diyor karşı tarafı bombalayacağız. Fransız ve İskoçları hazırlanın. Saldırmayın. Onlar haber gönderiyor. Gelin diyor bizim tarafa. Bizimkiler sizi bombalayacak. Oraya geçiyorlar. Bu sefer aynısını Fransızlar bu sefer tepki vermek zorunda. Fransızlar bombalayacak. Fransızlar gidip diyor ki gelin bizim tarafa. Elbette generaller görüyor. Hiçbir ilerleme yok bu bölümde. Fakat filmde anlatılmayan, çok az değiniyorlar. Bu birçok yerde oluyor. Sınırın, hududun. Ve savaş duruyor resmen. Karşı tarafı tanıdıkları için öldürmek istemiyorlar. Diyelim Almanya'da savaşanları Fransa'ya gönderiyor. Fransa'daki de Almanya'ya getiriyorlar ki karşıdakini tanımasınlar. Ve savaş devam etsin bir nevi. Çok üzücü bir film. Fakat aynı zamanda bu Noel'in gücünü,
Noel'in
mesajını
çok güzel anlatıyor.
Çok güzel anlatıyor. Evet.
Ya ben o verdiği sevinç. İzlediğimde çok duygulandım. İnanılmaz duygulandım o gece. Hem büyük bir sevinç hem birlikte paylaşıp aynı zamanda peki sabah ne yapacağız?
Evet.
Sorusu. Yani onlar gerçekten beni çok etkilemişti. O sahnelerde.
Evet, etkilenmeyecek gibi değil. Evet.
Yani
ve gerçek olması da buna çok güzel işte, bir örnek. Evet.
Gerçek olması da onu gösteriyor. İsa her savaşı durdurabilecek güçtedir. İsa'nın adı anıldığında kutsal yazılar diyor ya, yerde ve gökte her şey diz çöküp onun Rab ve kurtarıcı olduğunu söyler, ilan eder. Yani Baba Tanrı'nın adı yücelsin diye bunu yaptı. Ve bizim de tek ihtiyacımız, bu filmde güzel bir örnek bence, ona yaklaşmak, onda birleşmek, onun isminin altına sığınmak, bir nevi onun sancağının altına sığınmak. O çünkü bizim sancağımızdır, bizim zaferimizdir.
Evet, amin, amin. Evet Özgür kardeşim, bir bölümün daha sonuna geldik. Üçüncü mumumuz, sevinç mumunu da yarın kiliselerimizde yakacağız Rab dilerse. Ağzına sağlık, güzel bir sohbet oldu.
Şimdi de öyle.
Filmden bahsettik, hediyelerden bahsettik, sana bir salep borcum var. Ya da belki bir hediye bakacağız.
Söz verdi.
Kayıtlarda geçiyor. Rab iyidir. Rabbin sözüne yücelik olsun. Güzel bir sohbet oldu. Hı-hı. Tekrardan teşekkürler. Esen kalın kardeşler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.